You're with SBS Radio.
Mustafa Bey, Türkiye'de bir ekonomik daralma mı yaşanıyor yoksa direkt ekonomik krizde miyiz?
Şimdi kriz diyemeyiz buna da krize gidiş diyebiliriz. Çünkü kriz diyebilmemiz için milli gelirin daralmaya başlaması lazım. İnsanların kişi başına gelirlerinin fiilen azalması lazım. Henüz orada değil ama oraya doğru gidiyor. Durgunluk ve daralma döneminin eşiğinde.
Şimdi sürekli evet. Dolar yükseliş trendinde seçim öncesinde hızlandı. Her gün daha yükselmeye devam ediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Doların ya da dövizin yükselmesi hem içeride bireylerin hem de şirketlerin, kurumların talebini olur. Neden talep var? Neden dolara, euroya insanlar yöneliyorlar? Çünkü Türk lirasına güvenmiyorlar. Enflasyonla baş edemiyor. Çünkü faizler, Türk lirası faizleri. O nedenle kendimizi korunmaya almak için dövize yöneliyorlar. Bu dövize yöneliş beraberinde tabii fiyatların artışını getiriyor. Dövize yöneliş aynı zamanda dövizle borçlanmış firmaların, talep yapanların talebiyle de gerçekleşiyor. Yani genin yılda 250 milyar dolara yakın ithalatı var. Bundan dolayı dövize talep var. Türkiye'nin toplamda 453 milyar dolar dış borcu var. Bunun 12 ayda çevrilmesi gereken kısmı 230 milyar dolar. Bundan dolayı dövize talep var. Bu dövize talebin dört bir yandan gelmesi dövizi sürekli yukarıya çıkarıyor.
Peki bu güvensizlik özellikle seçim sonrası yükseldiğine göre dolar hükümete karşı olan güvensizlik mi?
Türk ekonomisini sonuçta hükümet yönetiyor. Türkiye ekonomisinin maalesef önemli kırılganlıkları var. Uzun yıllardır yanlış politikalar izlendi. Tarım ihmal edildi, sanayi ihmal edildi. İstanbul'a odaklı bir inşaat ve beton büyümesiyle oynadı. Türkiye'ye döviz de kazandırmadı. Sürekli olarak döviz kaybetti ama döviz borçlanan bir ülke haline geldi. Dolayısıyla burada AKP'nin sürekli bir şekilde seçimi kazanması bir şey ifade etmiyor. Fazla bir şey fark ettirmedi. Yani yeni bir şey yapabilir, yeni bir şey dönüştürebilir, yeni bir hikaye yazabilir. Güveni vermedi. Güven vermeyince dışarıdan para gelmiyor. Yani Türkiye'nin büyük ölçüde çarkı dışarıdan gelen yabancı parayla dönüyor. Şimdi o para girişi olmuyor. İçeride de Türk lirasından kaçıp dövize yöneliyorlar. Yani hükümetin ihtiyaç duyulan zamanında ödenmesi gereken borçları ödemede çok zorlanacağını görüyoruz yakın zamanlarda. Bu da bu parayı bulamadığı takdirde piyasalarda IMF koşullarına teslim olması, IMF'den bu krediyi istemesi ama karşılığında da IMF'nin dayatacağı temel sıkıcı politikalara boyun eğmesi anlamına gelecek.
Aynı zamanda yazılarınızda sanayideki daralmadan ve zorluktan da söz ediyorsunuz. Bankalar bu süreçte dayanabilecek güçteler mi?
Şimdi bu bir bulaşıcı hastalıktır maalesef. Özellikle dövizle borçlanmış firmalar bu sürekli dövizin yükselişi karşısında Türk lirası olarak ciddi zararlar yazıyorlar. Yani 3.70'de Şubat ayında doların fiyatı. Şu an 5.30 filan borçlu firmalar bu kısa süre içerisinde Türk lirasıyla 350 milyar liraya yakın zarar yazdılar. Şimdi bu parayı bulamadıkları takdirde bankalardan bu krediyi alamadıkları takdirde tabii ki çok zorlanacaklar ve bazıları belki iflas edecek, borçlarını ödeyemeyecek. Onlar borçlarını ödeyemeyince bankalar sistemi zorluğa, darlığa girebilir. Zincirleme bir şekilde bütün ekonomide bir anafor yaşanabilir.
Peki 1 Ağustos'ta dolar 5 lira sınırını aştı. Şimdi yastık altındaki varlıkların Türk lirasına yatırılması isteniyor hükümet tarafından. Sizce bu istek karşılık görüyor mu?
Görmedi. Daha önce de 2 defa çağrı yapmıştı Cumhurbaşkanı. İkisinde de görmedi. Görmemesini anlamak mümkün. Çünkü yani sıradan insanlar ne olursa olsun birikimlerinin enflasyona karşı korunmasını isterler. Şimdi Türk lirasına döndüğü takdirde Türk lirasında bugün verilen faizler %16'yı bulmuş enflasyonu karşılayamıyor. Dolayısıyla insanlar yani böyle vatan millet sakarya söylemlerine rağmen dövizle kalmaya devam ediyorlar. Hatta bir kısmı bu fiyattan bile tekrar döviz almaya devam ediyor. Daha çok yükselecek çıkacak diye. ekleyen bir artı gelişme daha oldu. O da Amerika ile yaşanan gerilim. Amerika ile yaşanan gerilim ayrıca Türkiye'nin risk primini yükseltti.
Peki doların yükselişi nereye kadar varır ve ne olması halinde sabitlenir?
Bunun önünü kesmenin yolu Türk lirasını cazip kılmaları lazım. Türk lirasının faizini artırmaları lazım. Yani şu anda Merkez Bankası böyle bir şey yapmıyor. Yapmadığı sürece de geç kalan, aman geç kaldım diye döviz almaya devam ediyor, dolar almaya devam ediyor. Ancak Türk lirasına bir cazibe katarlarsa, o da faiz yükseltmektir. Türk lirasına dönüş yapıp oradan daha iyi bir getiri sağlama umuduyla Türk lirasına dönebilirler. O zaman dövizin fiyatı aşağı doğru gider. Merkez Bankası bu konuda çok bağımsız davranamıyor. Özellikle tek adam rejimiyle beraber daha çok kontrol altına girmiş durumda. Bu gibi durumlarda kolay değildir. Türk lirasına güvenip insanların dönmeleri ya da yabancıların dışarıdan Türkiye'ye para getirmeleri. Bu tek adam rejimi, Cumhurbaşkanlığı sistemi kimseye güven vermedi. Çok radikal bir uzaklaşma var Türkiye'den yabancıların.
Yüksek enflasyon diyoruz, doların artışı diyoruz. Bütün bunların tümü sokaktaki insanın cebini nasıl etkiliyor?
Şimdi tabii bu dolardaki yükseliş hemen talep edilen malların fiyatlarını artırıyor. Dolayısıyla herhangi bir sanayi ürünü üretildiğinde ithal girdi kullanılıyorsa ki kullanılıyor, makine teçhizat kullanılıyorsa ki kullanılıyor. Bütün bunlar dolardaki yükselişle beraber fiyatlara yansıyor. Dolayısıyla enflasyon bu maliyet artışıyla beraber bir hızlı yükseliş gösterdi. Yani şu an %16 tüketici enflasyonu, %25 sanayicinin fiyat artışları. Tabii şimdi bu fiyatlar bu kadar artarken sizin geliriniz, ücretiniz, maaşınız, tarım geliriniz bu ölçüde artmıyorsa o zaman sizdeki gelirle daha az tüketmek, daha az satın almak durumunda kalırsınız. Yani reel geliriniz azalmış olur. Nitekim kimse gelirini %16 düzeyinde artıramadığı için ücretliler, maaşla geçinenler, emekliler %16 bir gelir artışı olmadığı için %16 enflasyonun altında kalıyorlar ve eziliyorlar, yoksullaşıyorlar. Tabii bu hal aynı zamanda yatırımların üretimi de zararttığı için işsizlik artmaya başlıyor, işten çıkarmalar yoğunlaşmaya başlıyor ya da işsiz olup iş bekleyenlerin umudu biraz daha azalıyor. Dolayısıyla bu reel gelirin azalması, yoksullaşma ya işsizlik de eklenerek özellikle alt orta sınıfların geçim imkanlarını daha da zorlaştırıyor. Onların bu süreçten olumsuz etkilenmelerine, şikayetlerine daha çok neden oluyor.
Mustafa Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar hoşçakalın. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.